Ayrım 3. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 13. Alın teriyle kazanılmış paranın nimeti olsa bile, yaşadığımız refah beni asla gerektiği gibi mutlu edememişti. Bugünkü kadar bilinçli olmasam da, çevremizdeki yoksulluğun az çok farkındaydım. Bazıları kuru ekmek derdindeyken, böyle zengin bir yaşam beni tedirgin ediyordu. İnsanlar yağmurda, çamurda, duraklarda bekleşirken, rahat arabamıza kurulmuş, önlerinden geçmekten utanıyor, koltuklara gömülüp kendimi gizlemeye çalışıyordum. Bir gün, acımasız bir havada, araba ile giderken küçük bir simitçi çocuğun başında taşıdığı tepsisinin sert rüzgarın etkisiyle uçuverdiğini ve tüm simitlerin çamurlu kaldırıma saçıldığını görünce kriz geçirmiştim. Genelde sakin, vaveladan hoşlanmayan ben, o gün gözyaşları içinde çığlıklar atmaya başlayınca, babam arabayı durdurup simitçi çocuğa şoförle bir miktar para göndermeye mecbur olmuştu. Ancak o zaman biraz sakinleşip susmuş ama benden küçük yaştaki simitçinin zor yaşamı yüreğimi sızlatmaya devam etmişti. Evlerde çalışan gündelikçi, temizlikçi kadınlara da hep acırdım, şimdi daha fazla acıyorum. Çok ters geliyor bu hizmetçilik sistemi bana. Tarlalarda, fabrikalarda çalışanlar belki daha çok yorulup daha az para kazanırlar ama yine de evde çalışanların durumu daha acıdır. Çünkü onların kıyaslama olanağı ve talihsizliği vardır. Zengin evlerdeki güzel eşyaları, şık giysileri, lüksü, sofralara konan çeşitli yemekleri, acımasız televizyon reklamlarında olduğu gibi görürler ve kim bilir nasıl özenirler. Koltuğa kurulup emirler yağdıran, boyalı süslü hanımlara, gereğinden çok şeyleri olan şımarık çocuklara nasıl gıpta ederler kim bilir. Onların neyi eksiktir? Tüm talihsizlikleri, farklı bir çevrede doğmuş olmak ve kuşatıldığı zinciri kırma gücünü veya olanağını bir türlü bulamamaktır. İşte böyleleri, kaderi çizen karakterdir felsefesini çürütmeye mahkum olanlardır. Canlı kanıtlardır. Bu kötü kaderin sorumlusu sadece onların zayıf kişilikleri midir? İngiltere'deki yıllar süren yaşamımda en büyük mutluluğum hizmetçi lüks ve kabusundan kurtulmuş olmamdı. Mamafi, oradaki yapıma uygun, sade yaşamın verdiği mutluluğu yakalamak için hayli zaman geçmesi gerekecekti. Öğrencilik hayatımın ilk aylarında zor günler bekliyordu beni. Yanlış anlaşılmasın. Bu zorluklar, örneğin Şırnak'taki bir öğrencinin çektiği gerçek zorluklarla kıyaslanamaz bile. İngiltere yolculuğu için hazırlanırken, annem akıllıca davranıp, bavullarımıza birer Kur'an koyarak, okumasanız da yanınızda bulunsun demişti. Okul yatakhanesinde her kızın başucunda bir İncil bulunduğunu fark edince, anneme müteşekkir kalacaktım. Dinine bağlı, namazlarını kılıp, sağlıkları el verdiğince oruçlarını tutan, Muhsine Hanım ve Hüsamettin Bey, bu konuda çocukları üzerinde hiçbir baskı uygulamadılar. Seçimi bizlere ve zamana bırakmışlardı. Zaman sana uymaz, sen zamana uyacaksın sözünü duyarak yetişmiştik bizler. Yine bu konuyla ilgili olarak, istersek kiliseye gidebileceğimizi, çünkü oranın da bir tanrı evi olduğunu söylemiş, domuz eti yasağını da unutmamızda ısrar etmişti. Büyüme çağındaydık, gıdasız kalmamamız gerekti ve başka seçeneğimiz yoktu. Yaklaşık yarım asır önce söylenmiş bu mantıklı sözleri, günümüzde yaşanan fanatik tutuculuğu izlerken hem şükran hem de ibretle hatırlıyorum. Masmavi sonsuz boşlukta henüz atılmış pamuk yığınlarını andıran bembeyaz bulutlar üzerinden süzülerek gerçekleşen, bana büyük heyecan ve keyif veren ilk uçak yolculuğumuzdan sonra nihayet İngiltere'deyiz. 2-3 gün Londra'da kalarak Nelly'nin rehberliğinde bu görkemli, biraz da hüzünlü başkenti gezeceğiz. Punklar, hippiler henüz süremediğinden köprüleri, binaları, insanları ve havasıyla uyum içinde ciddi, vakur bir havası var şehrin. Sık sık önümüzde, yanımızda beliren bakımlı, yemyeşil parklar bile bu ciddiyeti yeterince renklendiremiyor. Bunlar ilk izlenimlerim tabii. İleride daha iyi tanıyacağım, tanıdıkça daha çok seveceğim Londra'dan ayrılıp, trenle benim okulumun bulunduğu Cheltenham'a yollanıyoruz. Geniş bulvarları, kaplıcaları ve Ladies College'u ile ünlü bir kent. Tipik İngiliz şehirlerine pek benzemiyor. Gotik stili görkemli okul binasının saygı uyandıran, biraz da ürkütücü büyük kapısından çekinerek giriyoruz. Üniformalı, yaşlı görevli, aşırı nezaketli ama yerinden kımıldamadan başvurmamız gereken yeri tarif ediyor. Loş odadaki ciddi görünümlü bir hanım yetkili, Glenley evinde kalacağımı, etraflı bilgi için oraya gitmemizi söylüyor. Biraz şaşırdığımızı görünce, öğrencilerin sadece ders için okul binasına geldiklerini, yemek ve uyumak için 60-70 kişilik gruplar halinde çevredeki farklı isimlerde evlere dağıtıldıklarını anlatıyor. Üç katlı, büyük, eski bir ev olan Glenley'e vardığımızda müdiri Mrs. Garner bizi güler yüzle karşılıyor. Anaç görünümlü, tombulca pembe yanaklı, 50 yaşlarında neşeli bir hanım. Heyecan ve endişelerimizi yatıştırıcı sohbetten sonra soruyor. Yeni mi, yoksa ikinci el bir üniforma mı istersiniz? Annem şaşkınlığını gizlemeye çalışarak, yeni olsun, diyor. Evet, öğrencilerine her gün hokey, tenis, yüzme ve at binme gibi olanaklar sağlayan, müzik çalışmaları için ses geçirmez duvarlarla ayrılmış 40 piyano, resim ve heykel çalışmaları için yaklaşık 300 metrekarelik bir bölüm tahsis eden bu ünlü okulda, kullanılmış üniforma almanın olağan kabul edildiğini ibretle öğreniyoruz. Önerilen mağazada üniformamla tanışıyorum. Paçalı donumuzdan föt şapkamıza kadar her şey limon küfü yeşil, beyaz gömlek ve kaldığımız evlerin renklerine göre çizgili kravatlar. Kolejin kravatı düz yeşil, okul dışında yolculuklarda o takılacakmış. Kahverengi çizmeler lastik, balıkçılarınki gibi deri çizme, o yaşlardaki bir kız için İngiliz'in asla kabul edemeyeceği bir lüks. Kahverengi ayakkabılar sanki asker postalı, sağlam, kaba, ağır. Ayağımdaki incecik, hafif, zarif makusenlere ağlamaklı gözlerle bakıyorum. Onları çok özleyeceğim kesin. Tekrar Glenley'e döndüğümüzde, önümüzdeki yaz saatine kadar göremeyeceğim annemi, okullarımız yakın olduğu halde hiçbir öğrenci hafta sonlarında evine çıkmadığı için ancak 4 ay sonra Noel tatilinde görebileceğim kardeşime veda ediyorum. O zamana dek alışmış olduğum tüm rahata, lükse, şefkate veda ediyorum aslında. İlk büyük şoku, iki kat ahşap, gıcırtılı merdivenleri çıkıp yatakhaneme götürüldüğüm zaman yaşıyorum. Köhne bina buz gibi. 12 kişilik yatakhanede hiçbir ısıtma olmadığı gibi, üst pencerelerde aralık. Rutubetli havanın iliklere işleyen soğuğu her yere sinmiş. Görevli kişi yerleşmem için beni yalnız bırakmadan önce, banyolardan birini kapısındaki listede adım olana götürüp uyarıda bulunuyor. Küvetin içinde dibinden iki karış yükseklikte çizilmiş olan kırmızı çizgiyi göstererek, ancak buraya kadar su doldurabilirsin, diyor. İlk dersimi aldığım İngiliz eğitimi böyle başlıyor işte. Her gece banyo şart ama israf yok. Yerleştikten sonra iki karış suda sabunlanıp, duş da olmadığı için durulamadan çıkıyor, yatağıma giriyorum. Saatlerdir akıtmakta direndiğim gözyaşlarım nihayet boşanıyor. Tam 9'da ışıklar sönüyor ama ben uyku tutmayacak kadar üşüyorum. Bu, alıştığımdan çok farklı dünyadan korkuyorum. Saat 7'de kalk zili sesiyle uyanıyorum. Biraz ısınmış yatağımdan ürpererek ve isteksiz kalkıyorum. Herkes telaş içinde. Yüzünü yıkayan acele yatağını yatıyor, giyiniyor. Kravatımı bağlamakta sıkıntı çekiyor. Ağır ayakkabılarda zorlanarak yürüyorum. Yemek masalarında yerimizi alır almaz ev müdüresi Mrs. Garner, yaşına karşın terütaze, güleç bir yüzle içeri girip, "Günaydın kızlar," diyor ve masalardan birinin başına geçerek kısa şükran duasını okuyor. Hemen ardından da verilen yiyeceklerin hepsini bitirmek zorunda olduğumuzu hatırlatıyor. Bu günde 3 öğün yemekte tekrarlanacak bir seremoni. Kahvaltı üzerine süt dökülmüş, yutmakta zorlandığım yulaf ezmesi, porridge ile başlayıp yağda kızarmış sosisi yumurta ile devam ediyor. İngilizlerin bu olağan kahvaltısı ilk gün bana çok ağır gelmişti. Oysa çok daha beteriyle karşılaşacaktım. Cuma sabahı zil sesinden önce her tarafı saran iğrenç bir balık kokusuyla uyandım. Kahvaltıda porridge ardından kippers denen berbat balık kızartması vardı. Mrs. Garner beni mazur görmesi ricamı kabul etmedi. Ayrıcalık olanaksızdı. Her cuma balık yemeği mecburduk. Sofrada kusmamak için büyük mücadele vererek zar zor yuttum lokmaları. Evden okula ikişer sıra halinde yürüyor. Çantalarımızı sınıflara bırakıp bu defa tek sıra halinde hiç konuşmadan büyük salona giderek yerimizi alıyoruz. Bin küsur öğrencinin öğretmenleriyle birlikte oturabildiği bir tiyatro salonu gibi burası. Karşımızdaki geniş sahnede bir hanım org çalıyor. Başka çıt ses yok. Ne olacak diye meraklı beklerken okul müdüresi Miss Treadgold sahnede görünüyor ve org bir süre susuyor. Biz ayağa kalkıp otur komutuyla oturuyoruz ve müdüre ilk cümlesini söylüyor. Bu sabah istediğim kadar iyi değildiniz. Anlamı 1500 kadar kişinin ayağa kalkıp otururken çıkarttığı sesin derecesi. Böylece ikinci önemli dersimi almış oluyorum. Tepeden tırnağa disiplin, okul koridorlarında daima tek sıra halinde o hantal ayakkabılarla bile yürürken ses çıkartmayacaksın. Hiç konuşmayacaksın ve asla koşuşmayacaksın. Büyük salondaki tören her sabah tekrarlanıyor. Müdürü terbiyemiz hakkındaki ilk yorumunu belirttikten sonra tüm dünyadan önemli haberleri veriyor. Ondan sonra da org eşliğinde kitaplarımızdan birkaç ilahi okuyoruz. Eğer o sabah acı bir haber varsa, mesela İran'da deprem veya herhangi bir uçak kazası olmuşsa, felakete uğrayan talihsiz kardeşlerimiz için özel dua ediyoruz. Genelde doğruluğu, yardımseverliği, iyilik ve mutluluğu, sahip olduklarımıza teşekkürü içeren ilahilerin etkisiyle sınıflara giriyoruz. En kalabalık sınıfın 20 kadar öğrencisi var, 8-10 kişilik sınıflarda mevcut. İngilizcem yetersiz olduğundan, özellikle klasik edebiyat dersinde zorlanıyorum tabii, ama tüm zorluklar arasında bir mutluluğum var. Fen derslerim yok. Ortaokulda nefret ettiğim cebir, geometri, kimya ve fizikten kurtulmuşum. Onların eğitim sistemi gereksiz bilgiden arındırılmış. Öğrenciler 14-15 yaşlarında edebiyat fen seçimi yaparak o yolda eğitiliyorlar. Benim bölümüm A-level, üst düzey, İngiliz dili ve edebiyatı ki bunların her biri 3-4 ayrı dersi kapsıyor. Birinci yabancı dili olarak Fransızca, ikinci olarak Almanca okuyacağım. Müzik ve güzel sanatlar seçmeli. Piyano derslerime devam edeceğim, plastik sanatları deneyeceğim. Tüm bu dersler için gerekli 20 kadar kitap satın alınıyor, elden ele geçiyor. Bana verilenlerin iç kapağındaki listeye bakıyorum. Bir sürü isim alt alta yazılıp üzeri çizilmiş. Son alan ben olduğum için en sona adımı yazıyorum. Çalışma bitince kitabı da idareye teslim edeceğim. O zaman biraz şaşkın ama bilinçli değilim henüz. Şimdi yüreğim sızlayarak bizim okullarımızdaki kitap israfını düşünüyorum. Okulda yegane teneffüs sabahları 11'de. O zaman yine tek sıra halinde bahçeye veya hava yağmurluysa kapalı salona çıkıyoruz. Kapıda her öğrenciye küçük bir şişe süt ve çörek veriyorlar. Teneffüste konuşma, gruplar halinde dolaşma serbest ama yine şamata, itişip kakışma yok. Saat 1'de evlerimize dönüyoruz. Müzik ve sanat çalışmaları dışında öğleden sonraları ders yok. Sadece 2 saat spor zorunlu. Verilen programda hokey, tenis ve yüzme saatleri belirtilmiş. Evlerimiz arasında kaç tane olduğunu hatırlayamadığım kortlar, kapalı havuzlar var. Ekstra ücret karşılığı yapılan at binme için okul minibüsleriyle şehir dışına gidiliyor. Ben katılıyorum. Yemyeşil kırlarda özgürce at koşturmak bir süre tüm sıkıntılarımı dağıtıyor. Saat 5'te high tea dedikleri akşam yemeği yerine de geçen çay için yemek salonunda toplanıyoruz. Mrs. Garner özel bir davete gidermişçesine mutlaka uzun elbise giyiyor, incilerini takıyor. Masasında sağına ve soluna oturan kızlar her gün değişiyor ki hepsiyle eşit konuşma olanağı sağlanabilsin. Zaten sofra kurallarından biri de yanında oturanlarla nezaket sohbeti yapmak ve ekmek, su, tuz ister misin diye sormadan yemeğe başlamamak. Bunu sormayan da az ilerideki tuza ve ekmeğe uzanan da kötü not alıyor. Tüm hareketlerimiz her masanın başında oturan prefektler, bir tür görevli öğrenci tarafından dikkatle izlendiğinden kaçamak şansımız yok. İşte yine disiplin. 2 saatlik yoğun spordan sonra iyice acıkmış 13-15 yaşındaki öğrencilerin o iştahla yemeğe saldırmalarını önlemek amacıyla konmuş kurallar. Ben böyle bir nefis terbiyesini ancak etiket meraklısı elit insanlar arasında ve iftar sofrası başında sabırla top sesini bekleyen eski terbiye görmüşlerle birlikteyken şahit olmuşumdur. Nice kokteyl yemek davetlerinde şık hanımların, klas görünen beylerin açık büfelere nasıl saldırdıklarını da iyi bilirim. Baştan sona seremoni demek olan yemek bitince etüt odasında 2 saatlik çalışma var. 8'de bir bardak süt ve çörek ikramından sonra yatakhanelere çıkıyoruz. Banyo faslı, biraz çene çalmak derken tam 9'da ışıklar söndürülüyor. Sadece koridorda ve tuvalette kör bir ampul bütün gece yanıyor. Ben önce kuzu kuzu yatağıma girip prefektlerin son kontrolü yapmasını bekliyorum. Ses seda kalmayınca usulca kalkıp kalın sabahlığımı üstüne de ne bulursam giyerek tuvalete gidiyorum. Sabahlığımın cebinde küçük bir defter var. Kelime defteri. O soğukta, kör bir ampul ışığında, tuvalette kelime ezberlemeye çalışıyorum. Aniden gelen olursa, karnım ağrıyordu, diyeceğim. Okuduğumuz ağır, eski İngilizce derslerinde, Diğer öğrencilere yetişmek için başka çarem yok. Uykusuzluğa ve soğuğa dayanabildiğim kadar ezberlemeye devam ediyor, sonra bitkin düşüp yatağıma dönüyorum. Gayretlerim ve dikkatim sayesinde ders durumu fena değil. Kızlarla, öğretmenlerimle de aram iyi. Tüm okulda 5 yabancı öğrenciden biri olmama karşın hiç dışlanmıyorum. Aslında birkaç İrlandalı ve İskoçyalı kız daha çok dışlanıyor. Yıllardır süren politik sürtüşmeler öğrencilerin tutumlarına da yansımış. Evet, genel durumum iyi ama sofra sohbetine yeterince katılmadığım, gerektiği kadar dik ve sessiz yürümediğim için tekrar tekrar uyarılıyor, beceriksizliğime kızıp utanıyorum. Nitekim aylık karnem Türkiye'ye gönderilince kıyamet kopuyor. Tüm dersler için iyi uyum sağladı, çaba ve ilerleme gösteriyor, memnuniyet verici gibi yorumlar yapılmış. Plastik sanatlarda çok yetenekli olduğum belirtilmiş iken, hal ve hareket karşısına zayıf yazılmış. Annemden zehir gibi bir mektup alıyorum. Aileni, ülkeni rezil edesin diye mi gönderdik seni oralara diyor. Sıkıntımı anlamamakta direndiği için, onun katılığına, kendi başarısızlığıma üzülüp dururken, başıma geleceklerden haberim yok. Bir akşam üzeri Mrs. Garner beni odasına çağırtıp, bu kötü hareket tarzıma artık son verilmesi gerektiğini söylüyor ve aldığı önlemleri anlatıyor. Durumumu düzeltinceye kadar her sabah diğerlerinden yarım saat önce kalkıp bir prefect kumandasında talim yapacağım. Ertesi sabah 6:30'da uyandırılıyorum. Sırtımda sadece iç çamaşırım ama ayağımda ayakkabılarımla merdiven başına gitmem söyleniyor. Titreyerek, ağlamamak için dudaklarımı ısırarak gidiyorum. Orada prefect başıma bir kum torbası yerleştirip nazikçe basamakları inip çıkmamı emrediyor. Dimdik ve ahşap basamaklarda o ağır postallarla çıt ses çıkartmadan. Akşam yatağıma girdiğimde sabahki zorlanmadan bacaklarımın tutulmuş olduğunu fark ediyor. Ertesi sabah o tutuk bacaklarla yine talime gidiyorum. Bir hafta kadar süren bu işkenceden sonra alışıyor. Gerektiği gibi yürümeyi başarıyorum nihayet. Sofrada tuz, su, ekmek konusunda istenilen titizliğe uymaya ve nezaket sohbetine katılmaya azami gayret gösteriyorum. Kırılan onurum yavaş yavaş onarılıyor derken başka bir olay beni yeniden bezginliğe itiyor. Bir gün farkında olmadan çaya 3-5 dakika geç kalmışım. Yemek salonuna girdiğimde Mrs. Garner yemek duasını henüz bitirmişti. Kendisinden özür diledim ve gülümseyen yüzüne bakıp sorun çıkmayacak sandım ama o, "Tamam kızım, şimdi yerine geçebilirsin. Çaydan sonra da Wellington'ları yıkarsın," dedi. Bunun anlamı 60 küsur çift çamurlu lastik çizmeyi temizlemek demekti. Buz gibi suyun altında kurumuş çamurları arıtıp bitirdiğimde ellerim hissizleşmişti ve derisinden hafif kan sızıyordu. Gerçi canım çok yanmıştı ama hiç değilse olayın gocunacak bir yanı yoktu. Çünkü hemen her gün öğrencilerden biri bu tür ceza alır, ya tuvaletleri temizler, ya bulaşıkları, ya da çizmeleri yıkardı. Ne var ki yaklaşık 2 aydır yaşadığım baskının stresi hissedilir derecede artmıştı. Hep ağlamaya hazır, bezgin bezgin görevlerini yerine getirmeye çabalarken yeni bir olay, ufak bir kurtuluş ışığını belirmesine neden oldu. İngilizler genelde vücutlarını ve saçlarını aynı anda yıkamazlar. Biz de her gece banyomuzu yapıyor, saçlarımızı ise sadece cumartesi günleri lavaboya eğilerek yıkıyor, hemen sonra hokey veya tenis oynamaya gidiyorduk. İşte böyle bir günde ıslak saçlarım ve havanın nemi yüzünden fena halde üşüttüm. Önce birkaç gün evin revirinde yattım ama ateşim giderek yükseliyordu. Sonunda Mrs. Garner odama gelip beni sanatoryuma kaldıracaklarını, durumu birkaç satırlık telgrafla aileme bildirmem gerektiğini söyledi. Keyfimden hastalığımı unutmuştum. Nihayet gaddar anıma, ondan daha gaddar davranarak intikam alabilecektim. Müdürenin Türkçe bilmemesi büyük nimetti. Elime verilen kağıda, işte sonunda kızın sanatoryuma yatırılıyor. Artık bayram edersin herhalde, diye yazdım. Üzüntü ve sıkıntıdan verem olduğumu düşünsünler istiyordum. Malum, bizde sanatoryumlar tüberküloz hastalarının tedavi edildiği yerlerdir. Oysa İngiltere'nin bazı yörelerinde bu kelime hastane anlamında kullanılıyor. Tüm kinimi kusarak rahatlamış, Türkiye'ye dönme umudu belirmiş, eteklerim zil çalarak bindim arabaya. Köhne görünüşlü sanatoryum binasının 3-5 yataklı, geniş, yüksek tavanlı bir odasına yatırıldım. Yegane hasta ben olduğumdan oda daha da büyük ve kasvetli görünüyordu. Hemşireler nazikti, ilgiliydi. En sonuncusu gece 9 sıralarında gelip ilacımı verdi. Başucuma bir bardak su bırakarak iyi geceler, iyi uykular dedi ve gitti. Bu bir süre için odama kimsenin uğramayacağı anlamına geliyordu. Usulca yataktan çıktım, epey uğraşıp yanımdaki Yukarı doğru itilerek açılan pencereyi açtım. Sonra bardaktaki sudan bir miktar göğsüme dökerek cam içine oturdum. Ateşli vücudum ıslak gecelik içinde ve nemli havada titreyip duruyordu. Bu işkenceye ne kadar dayanabildim bilmiyorum. Sonunda pencereyi kapatıp tekrar yatağıma girdim. Artık verem olacağımdan kesin emindim. Annem Gadarlı'nın dersini alacaktı nihayet. Oysa hain planlarımın, umutlarımın hiçbiri gerçekleşmedi. Bir hafta sonunda ben eskisinden sağlıklı olarak taburcu edildim. Hala bu yaşta soğuğa karşı fevkalade dayanıklıyımdır. Birkaç gün katı kurallardan, baskıdan uzak, hemşirelerin şefkatine sığınarak yatmak, bedensel sağlıktan çok daha önemlisi, ruh ve kafa sağlığına kavuşturmuştu beni. Sakin sakin yatarken, annemin bizler için gösterdiği çabaya karşın ne büyük nankörlük ettiğimi düşünüyor, gönderdiğim acımasız telgraftan utanıyordum. Disiplin ve belli prensiplerden ödün vermeyen bir kadındı o. Ama asla gaddar ve sevgi yoksunu değildi. İki çocuğundan binlerce kilometre uzakta, kim bilir ne endişeler içindeydi. Benden aldığı telgrafı okuyunca ana kalbi kim bilir nasıl parçalanmıştı. Bu duyguları tam anlamıyla ancak kendi oğlum 20 yaşlarında Amerika'ya gidince hissedebilecektim. Onun yaptığı hislerine gem vurup aklını kullanarak bize belli bir süre tanımaktı. Yabancı ülke koşullarına, yeni okullarımızın disiplinine uyum sağlayacağımızdan emindi. Öyle de oldu. Hastane çıkışından itibaren her şey gözüme farklı görünmeye başladı. Okul içinde tek sıra, sessiz sedasız gidip gelmeler, şamatasız, birbirine saygılı ortam, disiplinli bir sofra geleneği hoşuma bile gidiyordu artık. Cuma sabahları balık kahvaltısı dışında yatakhanenin soğuğuna da duşsuz bir karış suda yıkanmaya da alışmıştım. Hafta sonları okulda verilen klasik müzik konserleri, kırlarda yürüyüşler, elimdeki çamuru istediğim şekle sokabilmek için saatler geçirdiğim ferah sanat bölümü hep özenilecek nimetlerdi. Cheltenham, Shakespeare'in doğum yeri, Stratford, Upon, Avon'a otobüse yaklaşık bir saat uzaklıkta olduğundan, ünlü tiyatrosunda yazarın hangi eseri oynuyorsa, aynı eseri o sırada okuyan sınıf oraya götürülüyor. Her sınıfın yılda en az iki kez Stratford'a gidip okuduğu eseri sadece Shakespeare oynayan tiyatroda izleme olanağı vardı. Bir hafta sonu bizim sınıf Kral Lear'ı izlemek üzere yola çıktığında çok heyecanlanmıştım. Otobüsümüz şehir merkezinden biraz uzaklaşınca İngiltere'ye özgü kırsal güzellik tüm ihtişamıyla gözler önünde uzanıvermişti. İçinden geçtiğimiz şipşirin Cotswold köyleri kartpostaldan fırlamış gibiydi. Kulübe denen saz damlı, geniş bahçeli küçük evlerin oluşturduğu hemen her köyde bir ırmak akıyor ve banka bile yokken mutlaka bir antikacı dükkanı bulunuyordu. Bu ülkeyi ilk o yolculukta sevdim, yıllar sonra sevgim tutkuya dönüştü. Bu arada okulumdaki ilk dönem sonu geliyordu. Yakında önemli sınavlar başlayacak ve ben yepyeni bir deneyime şahit olacaktım. Finallerden bir hafta önce tüm öğrencilerin kitap ve defterlerini idarecilere teslim etmeleri söylendi. O son hafta süresince hiç ders yapılmayacaktı. Bizler vaktimizi kütüphanede, sanat bölümünde geçirecek, çeşitli konuların tartışıldığı münazaralara katılacaktık. Okulda muhafazakarlardan komünistlere, tüm siyasi partilerin her yaşta öğrenciler arasından seçilmiş temsilci grupları vardı. Ara sıra tertiplenen münazaralarda her partinin iç ve dış politikaları, ekonomik görüşleri tartışılır, ileride bilinçli oy kullanma olanağı sağlanmış olurdu. Çeşitli aktivitelerle geçen hafta sonunda sınavlar başladı. 3 saatlik bir sınav için sadece 3 soru. Şu eserin şu bölümünü yorumla, şu bölümünü tartış ve örneğin Hamlet'in kişiliğini açıkla. İyice öğütülmüş, sindirilmiş bilginin dökümü. 3 ay önce vedalaştığımızdan beri erkek kardeşim Okan'la iletişimim yok denecek kadar az olmuştu. Ara sıra müdürlerimiz dolayısıyla ilk haberlerimizi alıyor, bazen telefonda birkaç kelime konuşabiliyorduk. Ama Noel tatili yaklaşıyordu artık. Okulumuzun seçeceği bir aile yanında birlikte olacaktık. Nihayet o gün geldiğinde hepimiz şık seyahat tayyörlerimizi, şapkalarımızı giyip çıkış kapısında son bir denetimden geçtik. Temiz ayakkabılar, eldivenler, şemsiye. Tamam, gidebilirsin. Bana trenle Londra'da Victoria Garı'na gitmem söylenmişti. Orada göğsümüze iğneli, üzerinde adlarımız yazılı kartlardan ev sahibimle birbirimizi bulacaktık. Buluştuk. Sarışın, kırmızı yanaklı, güler yüzlü tipik bir İngiliz kadınıydı. Öğle vakti olduğu için arabayla bir saat kadar yolumuz var. Burada hafif bir yemek yiyelim mi? Dedi. Açlığa dayanıksız olduğumdan sevinerek kabul ettim. küçük bir lokantaya girdiğimizde bu defa "Bir peni harcamak ister misin?" diye sordu. Bunun ne anlama geldiğini anlamamış, sormaya da utanmıştım. Kısaca, "Hayır, teşekkür ederim," dedim. Masamıza oturup omletimizi ısmarladıktan sonra "Şimdi tuvalete gidebilir miyim?" deyince kadın gülümsemeye başladı. Meğer az önce bana sorduğu soru bu anlama geliyormuş. İngiliz dilinin bitmek tükenmek bilmeyen deyimlerinden biri daha. O zaman genel tuvaletlerin kapıları üzerindeki kutuya bir peni atmadan açılmazdı ve bu deyim böylece yerleşmişti. Yemyeşil çevre ve tüneller arasından geçerek Surrey yöresindeki bahçeli, kendi halinde iki katlı eve vardığımızda Okan oradaydı. Onu da kadının kocası getirmişti. Önce biraz yabancılık çektik ama sonra Okan'ın dili açıldı. Dikkat ettim, benimle yalnızken bile İngilizce konuşuyor ve hemen hemen hiç kekelemiyordu. O sıralarda anneme yazdığım bir mektupta, "Burada otobüse bile biniyor, kendim alışveriş yapıyorum çünkü kimse kekelediğimi bilmiyor," diye yazmış. Evet, doktorların teşhisi doğru çıkmış, kardeşim bu psikolojik derdinden kurtulmuştu. Ama o da okulunda hayli sıkıntı çekmişti tabii. İngiliz erkek kolejlerinde ceza olarak dayak faslı vardı o zamanlar. Bu onur kırıcı cezayı ya bir prefekt ya da bizzat müdür uygulardı. Herhangi bir kuralı çiğneyen öğrenci öne eğilip, belli sayıdaki değneğin poposuna inmesini bekler, sesini bile çıkaramazdı. Bu ilk Noel tatilime ait başka ilginç anım yok. Sonra yine okul, yine sınavlar ve Paskalya tatili. Okuldan bir grup ile Fransızca öğretmenimiz denetiminde Paris'e gidiyorum bu kez. Öde ağacı ve küf karışımı bir kokunun ve mutlak sessizliğin hüküm sürdüğü bir manastırda kalıyoruz. Yemeklerimizi karanlık, köhne bir yemekhanede aydınlık, güler yüzlü rahibelerle birlikte yiyoruz. Paris'in tüm ilginç yerleri geziliyor, en çok Müze Rodin'den etkileniyorum. O sıralar çamur heykeller yapma çabasında olduğumdan Rodin'in şaheserleri beni büyülüyor. Aynı yılın Haziran ayında önemli bir olay yaşanıyor. Cheltenham Ladies College'ın 100. kuruluş yılını kutlamak üzere ana kraliçe okulumuzu ziyaret edecek. Herkes gururlu ve heyecanlı. Büyük gün geldiğinde hava açık. Tüm öğrenciler okul bahçesinde tek sıra halinde dizilerek yerlerini alıyor. Majestelerini bekliyorlar. Nihayet müdüre ile birlikte kapıda görünüyor. Tepeden tırnağa şampanya rengi giysiler içinde. Boyu çok kısa olduğundan hayli yüksek topuklu ayakkabılar giymiş. Buna rağmen hepimizin önünden ağır ağır gülümseyerek geçiyor. Bazen durup bir şeyler söylüyor veya soruyor. Yakınıma gelince bakıyorum. Cildi fevkalade, tebessümü candan. İncileri ve broşu göz kamaştırıyor. En azından bir saat süren selamlaşma faslından sonra bahçenin uygun, anlamlı bir köşesine önceden hazırlanmış ağacı dikiyor ve hepimizi kendine hayran bırakarak gidiyor. Bir noktaya daha değinip Cheltenham Koleji konusunu kapatmak istiyorum artık. Belki ileride son sınıf ayrıcalıklarından da biraz bahsederim ama şimdi yaz tatili, yani Türkiye'ye dönüş heyecanı var. Okul Haziran bitiminde kapanacağı için müdüreye çıkıp bu mevsimde benim ülkemin çok sıcak olduğunu, üniformasız kendi ince giysilerinden birini giyerek gidip gidemeyeceğimi soruyorum. Her zamanki nezaketiyle, "Üzgünüm kızım, kurallarımız hiçbir koşulda bozulamaz. Evine kadar üniformanla yolculuk etmeye mecbursun," diyor. Gerçi bir gece Londra'da kalmak zorundayım ama bu da çözüm değil. Çünkü yanımda bana havaalanına kadar refakat edecek bir chaperon bulunacak. Velhasıl kaşetayörüm, föt şapkamla uçağa biniyorum. Yolda şapkamı, ceketimi çıkartıyorum tabii. Yine de Yeşilköy'e indiğimde bunalıyor, kalın çorap ve ayakkabılarla dikkat çekiyorum. Oysa annem, özellikle de üniformamı ilk kez gören babam memnun. Okulun ciddiyetine, disiplinine inancı artıyor sanki. Ertesi gün çok özlediğim teyzemi ziyarete gidiyorum. İki minik kızı ve eviyle haşır neşir, hiç şikayet yok ama aslında bir üzüntüsü var. Yaptığı pastalar dillere destan. Titiz kayınvalidesi ve ukala görümcesi tarafından övgüyle bahsediliyor. Belkıs'ın gönlünde yayılıp durmakta olan ezikliğin kimse farkında değil. Eniştemin ailesi bir araya geldiklerinde yabancı değil, genelde İngilizce konuşmakta ısrarlı. Bu züppe ve saygısız tutumları o kadar sinirime dokunuyor ki, teyzemin düştüğü zor durumu fark edip kendisine İngilizce ders vermeyi öneriyorum. Pastalarıyla övülmekten bıkan, neredeyse aşağılık duygusuna kapılmaya başlayan Belkıs, önerimi sevinçle kabul ediyor ve bilmeyerek bana büyük bir iyilikte bulunuyor. İlk kez yaptığım bu işten ne kadar zevk aldığımı, ayrıca Tanrı vergisi öğretme yeteneğimi fark ediyorum. biraz kulak dolgunluğu olan teyzemin gayreti, benim özverim, bir iş güdümle, bulduğum pratik yöntemimle 2 ay içinde hayli yol alıyoruz. Artık o en azından konuşulanları anlayabilecek, ben ise ileride iyi bir öğretmen olabilme hayalleri kurabileceğim. 3. ayrımın sonu, sayfa 21.